Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz. Bir bölümde daha karşınızdayım. Bugün sevgili Ümit Erdim'le beraberiz. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Gerçekten kolay değilmiş burada oturmak.
Ankara'mıza, evet. Çay yolu, İKAS ofisine. Evet. Nasılsın?
Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Siz ve Kolay Değil izleyicileri de iyidir inşallah.
Çok iyiyiz abi, teşekkür ederiz. Ben senin duruşunu çok beğeniyorum yani. Böyle, teşekkür ederim. Mesela daha dün denk geldim Twitter'da, işte Gazze'de 167. gün mü?
166.
166.
Öyle bir tweet attım aynen.
Evet evet. Birçok insanın, hani bir sürü konudan konuya gireriz ama birçok insanın bu konularda çok tırstığını görüyorum. Hani fazla gereksiz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Yo, ben orada tırsacak bir şey, korkacak bir şey görmüyorum. Zaten korkmayı da geçtim. Ben özellikle attım o tweet'i. Zaten konuşulmadığı gün konuşmak zaten mevzu orada. Hani ben böyle araya bir tweet attım. 166 gündür Gazze'de zulüm var diye. Yani çünkü olaylar çıktığında hepimiz konuşuyoruz zaten. Konuşulsun da bu arada, kimseyi yadırgadığımdan değil. Ama ben konuşulmadığı günde biraz konuşmayı tercih etmeye çalışıyorum. Aklım şey yap, yettiğince yani buna fırsat buldukça. O yüzden araya o tweet'i attım. Bunun asıl konuşulmamasından biraz korkmak lazım.
Hani, normalleşmesinden.
Tabii yani o başka bir konu yani orada bunun mesela Gazze konusunun başlığının altında buna tepki verdin vermediğini konuşmak mesela ayıp. Hani niye böyle bir konu başlığı var ki, bu hiç olmamalıydı zaten ama maalesef her şey oluyor. Ne olmaz desek oluyor, o yüzden ona da alıştık anasını satayım yani.
Evet, ciddi böyle bir mevzudan girdik konuya arkadaşlar ama bu konu çok önemli. Ben yani Gazze'deki o konuyu konuşmak için Müslüman olmaya bile gerek yok.
Tabii.
İnsan olmak
aynen,
yeterli.
Tabii,
yani. Şu an öyle. Vicdan sahibi herkesin yapması gereken. Hep de şey söyleniyor ya, işte ne yapabiliriz, nasıl destek olabilir? Bir şey yapma abi. En kötü farkındalığı devam ettir ki bu iş normalleşmesin. Benim, senin de evladın var, evlatlarım var. Bu işler abi, korkuyorum ki ben belki 10 sene sonra, 20 sene sonra bize de başımıza gelebilir. Ve bu işleri böyle normal karşılamak çok çok sıkıntılı bir mevzu. O yüzden ben çok takdir ediyorum ya bu
ne demek şunu. Estağfurullah. Takdir edilecek bir şey değil ama maalesef öyle bir çukurdayız ki sen zeminde bir şey yaptığın zaman takdir edilmek sanki gerekiyormuş gibi bir algı oluyor. Aslında benim yaptığım artı bir şey değil.
Olması
benimki
gereken.
Eksiden sıfıra belki getirmek konuyu ama maalesef çukurda olunca zemin yüksek geliyor.
Çok haklısın. Buradan da hani tüm iş insanlarına, tüm sanatçılara, influencer ünlü insanlar, özellikle farkındalık yaratabileceklere ben tekrar hatırlatayım. Naçizane söylüyorum. Korkacak bir şey yok yani. Burada sen onu paylaştın diye birileri seninle çalışmayacaksa ya bırak abi yani, o boş ver. Kimsenin kölesi olmaya gerek yok yani. Hani, neyse abi. Bu konularda çok sinirliyim.
Evet, maalesef.
Böyle bir aklıma gelir gelmez buradan başladım.
İyi yaptın.
Nasıl geçiyor abi Ankara? Ankara'ya hoş geldin burada. Yani bir seneden fazla oldu değil
bir
mi?
Bir sene, yaklaşık? Kabaca bir sene diyebiliriz. Evet. Ankara güzel bir yer. Çok memnunum. Çok seviyorum. Bu konuda eleştirilsem de insanlar işte ilk refleks olarak şey diyorlar. Deniz yok Ankara'da. Ne yapıyorsun Ankara'da falan gibi. Sanki ben her gün Kireçburnu'ndan Donla denize giriyormuşum gibi. Ama yok, benim öyle bir... Ben zaten İzmitliyim. Zaten bir körfezde büyüdüm zaten. O yüzden böyle... Denize doydum ben. Hani, hakikaten yani aramıyorum bu arada. Bir de hakikaten nasıl bir hayat yaşadığınla ilgili. Şimdi İstanbul'da otururken de Zekeriyaköy'de oturuyordum. Kilyos'a iki kez gittim ben. Yani o da böyle hani biri düğün, bir tanesi de çekim falan gibi bir... O yüzden çok böyle o nasıl bir hayat yaşadığınızla ilgili. Yani denizi olmayan yerde yaşanmaz gibi bir denklem yok. Onun çok baskısını görüyorum. Onu bir durduralım. Öyle bir şey yok. O yüzden Ankara bir de çok... Bence İstanbul kaosundan sonra çok iyi geldi ya. Ankara fazla düzenli. Demografik yapısı da daha nispeten derli toplu. Yani burada böyle bir sürpriz yok. Daha stabil bir hayat var. Bir de hani niye bunu konuşuyoruz ki zaten? Ankara yani, anladın mı? Başkent abi, hani anladın mı? Ankara'nın mesela övülmeye ihtiyacı yok bence. Ya da Ankara'nın eksi olan puanlarını sohbetle artıya getirmek gibi bir kaygımız olmamalı. Ankara zaten yani. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Anakara'dan geliyor değil mi? Köken olarak ilk isminin konması, başkent olması, coğrafi olarak ortada konumlanması. Hani zaten bu tip şeyler var
onu
gibi hatırlıyorum ben. Yanlış olabilir, bilen düzeltsin yorumun altında ama zaten ya Ankara
şöyle,
yani.
Ankara'nın bir özelliği var şehrin. Hani şehrin ismi yüzyıllardır Ankara yani. Hani şey değil. Yani birçok şehir mesela eskiden başka şekilde anılıyor vesaire ya. O anlamda Ankara hani... tarihte yüzyıllardır Ankara diye geçiyor.
Ankara yani Savaşı var.
Evet, yani Anakara'dan geliyor mu onu çok yorum yapmayayım.
Geçen şimdi. Onu böyle bir sohbette şehirle ilgili konuşurken aldım o bilgiyi ama hakikaten doğruluğu tartışı burada böyle kulaktan dolma bilgiyi satıyor gibi olmayalım. Ama nispeten anlamı da uygun ama. Değilse de bence anlamlı bu arada. O yüzden cebimize koyabiliriz. Dediğim gibi hani artıya getirmek ya da övülmeye ihtiyacı olan bir yer değil. Ankara zaten Ankara yani.
Tabii canım bu arada... yani Ankara'nın başkent olması ve stratejik vesaire seçimini doğrudan tek başına Atatürk mü yaptı bilmiyorum ama bence yani bir bildiği de vardı yaptıysa.
Tabii,
o konuda da ilgili şimdi kesin bir şey söylemiyorum ama Atatürk gibi vizyoner bir liderin boşuna da koymadı.
Yani,
o yüzden
herhalde
de...
bir şey vardır yani.
Evet evet. Ya sen şimdi söyleyince fark ettim. Hakikaten biz niye hiç böyle bir özgüvenli durmadık bugüne kadar. Hep böyle bir
abi, evet,
mahcup ben, durumdayız tabii, değil mi? Ankara'lı olunca.
Şimdi ben İstanbul'dan geldim ya ona maruz kaldığım için onu keşfettim ben abi.
Evet.
Bir özgüven pompalama ihtiyacı oluyor sürekli. Eksikmiş ya da sürekli eksiliyormuş gibi yani.
Tabii tabii. Ben şu an onu düşünüyorum. Ben Ankara'da büyümüş bir insan olarak yıllarca niye savunmak zorunda kaldım ki Ankara'yı?
Kanka biz negatiften besleniyoruz ya ülke olarak. Aslında temelindeki o. Ya bugün konu Ankara, yarın bu masa, yarın mikrofon. Hep biz eksi, yani bizim sohbet eşiğimiz hep eksi.
Evet.
Yani biz eksiden sohbeti açıp, eksinin üzerine konuşup bir şeyi artı yapmaya çalışmaktan yorulduk artık millet olarak. Yani onun için hep bu. Yani konu o yüzden hep bir şekilde negatiften. Bizde çünkü dolu yanını görme yoktur bardağın. Hep biz boşu kesinlikle konuşuruz. Öyle ola ola da boş konuşur hale geldik zaten. O yüzden bence ondan oluyor.
İş güç nasıl peki? Neler yapıyorsun şu an?
İyi abi tabii Ankara'ya gelmek bizi yani 9-5 bir işimiz olmadığı için bizim için kolaydı bu geçiş. O yüzden iş hayatımızda bir değişiklik yok. Zaten özellikle YouTube'dan da sonra zaten hani kendi setup'ını kurup kendi belirlediğin tarihler ya da biriyle bir ticari bir faaliyet yapacaksan da zaten karşılıklı bunu kendi takvimine göre programladığın bir iş olduğu için benim burada fiziki olarak çok bir zorluğum yok. Tabii ki sık bir şekilde İstanbul'a gidip geliyorum ama ben zaten hele ki otomotiv kaynaklı olduğum için zaten yollarda olmak artık hissizleştirdi beni. Yani herhangi bir kilometre kaygım ve mesela yol yorgunluğu diye bir şey yok. Hayatımdan çıktı.
İnanılmaz.
Hissetmiyorum abi. Yani bir benim öyle bir depom ve menzilim var yani. Bir kahveye 500 kilometre gidebiliyorum.
İnanılmaz abi. Ben mesela buradan İstanbul'a gidecek olsam gözümde büyür ya. Çok...
Yok yok.
Bana hiç. En son ne zaman... Herhalde ben yılda şu an bir ya da iki defa arabayla İstanbul Ankara yapıyorum. Yılda bir defa belki.
Benim haftada bir ya da iki o tempo.
Onu sen söylemiştin şok oldum ya. Haftada bir iki yani böyle kaç kilometre yaptın demiştin bir ayda?
Ha sana anlattığım şeydi. 40 günde 17 bin.
Evet, müthiş bir şey ya. Hmm. 17 bin benim... yani 3-5 sene sürmem lazım.
O yüzden şey yok abi bende öyle
benden
bir eşit
araba
yok.
Alınır senden alınmaz.
Tabii tabii ben şu an işte Ocak'ta aldığımız bu araba şu an 11 binde.
Vay be.
Mart'ı bitiriyoruz hani biraz şey.
Ciddi bir.
Gidiyorum öyle gidiyorum abi yollardayım.
Süper abi. İş güçte peki mesela bu hani İstanbul'dan herhalde Ankara'ya bildiğim kadarıyla biraz işte bu en son deprem vesaire de sizi herhalde etkiledi.
Biraz öyle bir algı oldu. Herkes bir konu takvim öyle olunca depreme bağlandı da aslında çocuğun okulu için geldik buraya daha çok. Ve biraz da tabii bahane oldu. Her şeyi birbirine bağladık. Ama ben şundan da yanayım her zaman. Değişiklik ve aslında temelinde hicret etmek iyidir. Biraz bir dışarı çıkmak
vardır.
Lazım abi bulunduğun yerden. Bize de böyle bir şey kısmet oldu. O yüzden onu değerlendiriyoruz. Vallahi insanın farkındalığı artıyor yer değiştirince. Hani derler ya tedbirli mekanda ferahlık vardır. Harbiden varmış. Ben hiç... düşünmediğim kadar şey düşünmeye başladım. İstanbul'da hiçbir şey düşünmeye fırsatın yok. Burada da tam tersi yapacak bir şeyim yok. Hakikaten birçok şeyi düzene sokmak için, birçok şeyi düşünmek için iyi fırsatlar yarattım kendime. Ankara o yüzden benim için önemli. Ben Ankara'dan çok memnunum.
Vallahi Ankara'da valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nden bir şey. Sana bir plaket ya da bir şey yapmam
aynen,
lazım.
Değil mi?
Kesinlikle.
Fahri Ankaralı olarak mesela bir belge.
Tabii tabii abi Ankara'nın bu kadar güzel... bir de yani senin anlatım tarzınla bence Ankara'nın bayağı bir şeyini artırmışsındır şu an.
Burada işte tanışıyorum mesela yeni insanlarla ya da işte arkadaşımın arkadaşı vesaire bir şekilde sohbet ilerliyor. İşte söylüyorum taşındığım yere abi çok ters yere taşınmışsın. Tamam diyorum kime göre neye göre ters? Niye ters mesela işte çok uzak yukarıda falan tamam. At diyorum konum bakayım 13 kilometre 15 dakika yazıyor mesela konum. Onu diyorum bu mu ters? Ya abi uzak orası. ya sizin uzak eşiğiniz ne diyorum yani, anladın mı? Biz tabii bir cehennemden geldiğimiz için şimdi bende onun konforu da var. Hiçbir şeyden etkilenmiyorum. Hani trafikten mesela çok şikayet ediyor Ankaralılar. Burada trafik yok diyorum, uyuz oluyorlar bana. Çünkü benim en fazla kaldığım trafik burada 37 dakika. Hani çünkü her yere de haritayla gittiğim için rakamla konuşabiliyorum. Abi biz de biliyorsun İstanbul'da 1,5 saatten sonra biz homurdanmaya başlıyoruz. Hani atıyorum köprüyü geçeceksin, arkadaşına gideceksin, bakıyorum ya ulan 1,40 gösteriyor kanka, geliyorum deyip kapatıyorum ben. Yani şimdi o eşik çok yukarıda olunca millet böyle şey zannediyor. Bu da İstanbulluluk yapıyor. Hayır abi, dayağımızı yiyip geldik biz bu konuda. Yani ben 20 senedir İstanbul'dayım. Bırak da burası bana koymasın o kadar abi, bir şey değil. Burada her yer yakın zaten ama tabii içinde olana bütün sistem işler. İnsanları da anlıyorum, hakikaten sıkıntılı bir şey ama gerçekten bizim artık o şey gitti. Kafa yandığı için abi bana sorun yok. Ben öyle giderim
yani. Aa, süper. Bir de abi sende şey var. Bunu da ben dışarıdan gözlemleyebiliyorum. Sen pozitif bakan bir insansın yani her şeye. Bence öyle yani. Bu tarafta sen böyle bakmak istediğin için de bu kadar her şey sana bence kolay ve rahat geliyor. Yoksa senin yerinde olan bir sürü kişi belki Ankara'yı da farklı yorumlayabilirdi.
Olabilir ama şunu da eklemem lazım o yorumuna. Okey, pozitif baktığım doğru. Bir de şöyle bir şey vardır benim hayatımda kanka. Yani ben sonucunu değiştiremeyeceğim şeyler için çok acayip enerji harcamayı sevmiyorum mesela.
Doğru. Mantıklı bir şey.
Çünkü mesela hani o arabaların üstüne atlayıp ışınlanamayacağım ya o trafikte. Yani o homurdan yani gerek yok yani, anladın mı? Enerjiyi sürekli oraya verdiğin zaman ulan kendinden yiyorsun. Allah kahretsin çok trafik var lan falan. Mesela hani bunu, bu cümleyi kursam da 37 dakika, kurmasan da 37 dakika ya. Ben biraz öyle bakıyorum. O yüzden uçaktan da korkmam mesela. Hani yolcu olarak bindim, şeyden bahsetmiyorum. Hani son bir iki yılda pilot olduk, uçuş okuluna gittik, ayrı konu da. Hani onunla bağlantılı söylemiyorum. Normal yolcu uçağından da hayatımda hiçbir zaman korkmadım. Tehlikeli uçuşlara denk geldim. İşte acayip pas geçmeler, bir şeyler, hani bir şeyler yaşadım uçakta. Herkesin hikayesi vardır ya. Abi o gün, o anda da kendime baktığımda ben korkmadım. Çünkü ne yapacağım? Gidip el frenini mi çekeceğim içeride? Yani.
Değiştiriyor.
Şimdi anladın mı? Orada biraz doğru yönetmek lazım bence krizi. Yani o böyle sürekli patlama, sürekli enerji, sürekli negatif, o kimseye bir faydası yok. Benim en azından yaptığımın kendime bir faydası var. Daha rahat bir mental yapıda yaşıyorum.
Negatiflik yani. Abi ömürden yiyor ya. Yani evet. Seni yaşlandırıyor, seni farklı bir insana çeviriyor. Sürekli negatiflik, sürekli böyle bir sızlanmak, böyle bir şeylerden dert yanmak falan.
Vakit kaybı.
Evet. Çünkü bir şeyi değiştiremiyorsun.
Tabii.
Yani orada ona adapte olup maksimum faydayı sağlamak.
Tabii lazım. Şartlar neyse ona ayak uydurup oradaki pozitifi almak lazım yani. Tamam, evet. Burada benim hisseme bugün bu düşüyor. Okey, bir kaos var. Okey, istemediğimiz bir sonuç var. Bak bunlara da okey. Tamam, biz bunu nasıl artıya çevirebiliriz ya da içinden ne kazanabiliriz'e bakman lazım abi. Tabii. Öbür türlü hakikaten söylenmekten öteye gitmiyorsun. Gevezelik o zaman. Kimseye faydası yok.
İşte birçok insan maalesef sırf bu kafa yapısına gelebilmek için 20-30 yıl geçmesi veya işte bir sürü farklı kurs, ders, özel terapi alması gerekiyor yani. Ki o zaman bile tam olarak bu kafa yapısına gelemediği için hep bir anksiyete, hep bir endişe kafanın bir yerinde kalıyor. Peki sen özellikle arabada, trafikte vesaire böyle bir rutinin var mı mesela, işte podcast dinlemek gibi ya da ne yapıyorsun genelde?
Kolay değil, videolarını uzun yolda açıyorum, dinliyorum. Abi evet, özellikle şehirler arası yollarda hakikaten YouTube çok önemli. Özellikle de bu tarz videolar mesela, hani gözle takibi gerektirmeyecek bir şeyse, sohbetse mesela, o çok işime geliyor. Genelde şu anda rutinim özellikle Ankara İstanbul'dan sonra hiç izlemediğim veya pardon dinlemediğim kadar YouTube dinlemiş olabilirim gerçekten.
Müthiş. Peki normalde rutinin nasıldı? Böyle birazcık senin günlük hayatına veya hani birazcık kariyere de geleceğim. Hı-hı. Normalde daha erken kariyerden başlanır muhabbeti. Hı-hı. Ama ben sonunda gireceğim oraya. Normalde senin şu an Ankara'da veya İstanbul'da rutinin nasıldı? Mesela senin şu an işini nasıl tanımlayalım abi, ne yaptığını? Influencer mı diyelim mesela sana?
Abi influencer diyen var. YouTuber diyen var. Celebrity diyen var. Oyuncu diyen var.
Yani doğru bu arada.
Evet yani hem ondan hem ondan. Biraz da tabii biz de yine başta konuştuğumuz negatif şey yüzünden mesela buna şey yorumu yapanlar oldu. Ben ona hastayım. Seviyor bizim millet o işleri. Yani hiçbir şey olamadı. Her şey deniyor gibi bir şeyle baktı mesela.
Çok ayıp
yani. Ya da işte o zaman uçuş okuluna başladığımda öyle demişlerdi. İşte işsiz kaldı, parasız kaldı, o yüzden pilot oluyor. Uçuş okulu 60 bin euro. Yani nasıl bir işsizlikse, anladın mı? Yani o kadar boş keseden atma durumu var ki. Yani hayır abi, o uçuş meselesi de ben o gün belki yeni bir araba almak ya da arabayı iyileştirmek yerine ben bir lisans istedim hayatımda. Bir şey, bir,
hayalindi ya
bir şey istedim abi. Kendime harcayayım dedim. Bunu bir mala mülke bir şey değil. Kendime harcamak istedim ve onu yaptım. Hani tercih abi. Sen de yapabilirsin. Bu arada mesela uzaya çıkmak gibi bir şey değil. Hani gerekli yeterlilikler ve üstüne işte eğer ücretli bir okula gidiyorsan, yaşın tutmuyorsa benim gibi. Normalde bunun ücretsiz alabileceğin bizim havayolu şirketlerinin de uçuş programları var bu arada. Yani genç kardeşlerimiz araştırıp pilot olabilir bu arada para harcamadan. Önemli olan buradaki kriterleri yerine getirmek. Sağlık, işte yaş, benim gibi yaşlıysan para. Hani bir şey yok, hani dünyanın en uçuk şeyini yapmadım yani. Mesela herkes diyor ki pilot oldun, tamam ben pilotluğu aşağı çekmeye de çalışmıyorum ha. Oradan da başkası bir çıkarım yapmasın. Demek istediğim şey yapabilirsiniz. Hani bu böyle acayip ütopik bir şey değil. Herkes çalışarak gereklilikleri yerine getir ve başarılı da oluyorsan sınavında, dersinde okey abi olabilirsin yani.
Ve senin hayat, yani senin hayat tarzın da ona hani şu an uygunken bunu yapmış olman, kendine evet, bir şey katman yani muazzam bir şey.
Bir de bir şey açıklamak zorunda değilim ki, istedim ulan. Ya, ya anladın mı? Bak hani bu kadar basit aslında yani. Tabii, ama biz bunları konuşamıyoruz artık ülkece.
Evet. Çok ilginç ya. Ya
bir şey lazım, anladın mı? Bir de hep şey vardır biliyorsun. Sesi böyle bir ton kısığa alıp ben aslında bu işin gerçeğini biliyorum tonu var ya bu. Şimdi konuştun. Şeyde oyunculuğu şey yaptı da o. Hani ben biliyorum. Hani evet. O çok meşhur yani. O böyle duyguyu alttan kürekle kazıyıp hani ulan sen de yanlış konuşuyorsun aslında ama oradan gidiyor iş. Öyle sağda solda adın çıkıyor. Bir sürü şey oluyor yani. Zayıflamam konu oldu, pilot olmam konu oldu, bilmem ne oldu ulan. Konu diyorum ya, geçen seninle konuştuk hatta. Yani 6 yıl oldu mide ameliyatı olalı. Arada insanlar bu ülkede cinsiyet ameliyatı olup cinsiyet değiştirdiler. Yani kaç kişi bir de. Okey zaten beni de ilgilendirmiyor ama mesela hani daha majör bir hikaye ya o. Bu kadar konuşulmadı onlar. Bir sene konuşuldu, bitti. Oğlum 6. senedeyim. Yani
senden başka kimse bu işi yapmamış gibi.
Ve binlerce insan oldu. Ben artık böyle ameliyatın 2. senesi falan da şey düşünmeye başladım kanka. Lan dedim galiba gizli bir operasyonla bu ameliyat bende keşfedildi. Hani kesin kobayım ve Ar-Ge yapıldı benim. Tıp dünyası karıştı falan. Yani çünkü mantıksız geliyor bu kadar. Ya dünyanın en normal şeyi, mideyi küçülttüm ve zayıfladım. Bu kadar. Tek cümle yani. Türkiye'de yüz binlerce insan oldu bu ameliyatı. Ünlülerden de oldu. Abi bana bir ihale kaldı. Ne benim hastalıklı gibi görünmem kaldı, ne yüzümü, ne Allah kahretsin eski halinde ne kadar çirkin ol. Oğlum durun lan, durun. Durun artık yani, anladın mı? Ama onu da atlattık. Problem yok, takılmıyorum artık. Başlarda çok takıyordum. İnsanın psikolojisini etkiliyor. En etkilenmiyorum diyen bile yalan söyler. Bir noktada insanı dürtüyor ama yöntemleri var, aşabiliyorsun bir noktadan sonra. Orada da trafikteki şeyim gibi hissizleşmeye başladım yani.
Tabii. Ama o şey var. Hani senin konunun açıldığında iyi zayıfladı lan.
Evet. O merhabayı geçti mesela. Merhaba demiyor insanlar bana artık. Mesela yolda karşıma, mesela dükkana giriyor. Bayağı kilo verdin ya. Abi hayırlı işler diyorum mesela, hani bir şey ya da işte benzinlikte kart çekeceğim, bakarsın ya ekrana böyle işte abi benimki ne kadar kilo verdin ya abi, 5 numara buradan alabilirsin, daha zayıflama ama yeter. Abi hangisini okutuyorum falan filan, sarkma oldu mu diye. Hani diyalog o kadar yanlış ilerliyor ki hiçbir cümle birbirinin devamı değil yani.
Bunu illa bir konuşmanız lazım yani.
Abi şimdi bilmiyorum bu videoyu izler mi ama Dalaman'da ev tutuyorum uçuş okulu için. 2-3 sene oluyor. Ev kiralayacağım. Bir tane öğrenci evine ihtiyacım var eşyalı, ders çalışmak için ve orada kalıyorum. Uçuş var vesaire. Baktım internetten, işte kabaca evi buldum, tamam mı? Ha, güzelmiş. Ya o kadar dünyanın en basit operasyonu ki nitelik aramıyorum. Çünkü hani hanım çocuk gelmeyecek ya. Yatıp kalkacağım oğlum zaten böyle. Otelden hallice bir yer lazım. Gördüm resimden, eşyalarını da beğendim. Dedim tamam ya süper, ben burada dedim 2 sene geçiririm. Arada gelirim. Buldum. Dalaman'da bir avuç yer zaten. Binanın dışından evi de buldum. Hani tanıdım yani, anladın mı? Arkadaşlarım da vardı. Neyse dedim abi buradayım. Hadi bakalım 2 dakikaya ve bitirelim işi. Ben de tez canlıyımdır yani. Çünkü çok okeyim. Resimden yani farklı bir şey çıkmadığı sürece sorun yok. Tuttum o gün. Benim için oradayım. Ben çantamla gireceğim eve çünkü yani. Abi neyse, abi çağırdık. Geldi abi. Sağ olsun. İşte açtı kapıyı. Merhaba. Ben böyle hemen zaten 1+1 ya. Zaten şöyle bakıyorsun eve şu kadar. Baktım ben eve. Dedim abi okey. Çok zayıfladın dedi. Dedim ki abi Hani kaç kira depozito? Ev sahibine mi yatıracağız? Sana mı? Yani senle mi yapmış? Okeyim ben dedim. Güzel burası. Ama bu kadarı bence iyi. Bundan fazlası şey olur. Bence daha verme. Dedim böyle. Depozito. Ne yapıyoruz? Güzel olmuş ama. Yakışmış. Bu da yakışmış. O da güzeldi. Biz o halini de seviyoruz. Abi dedim ki ofise gidelim. Kontratı yaparken konuşalım. Çünkü dedim diyalog ilerlemiyor. Hani şu an ilerleyemiyor sohbet.
Çok zor senin. Bak böyle dışarıdan böyle yani ne olacak gibi dinleyen vardır bunu ama insan geriliyor.
Yani oğlum ben 50 kere yaşadığını düşünsene günde bak. Evet. 50. Sabah çıktın evden.
Evet, evet.
Günaydın. Güvenliğin orada başladın. Arkadaşını gör. Bak akşama kadar bir döngü hayal et. Kimle temas ediyorsan. O gün 50'dir ortalaması muhtemelen. Ya da 100 neyse. Kalabalık bir yere gittin yandın. Şimdi 365 gün çarpı 6 sene.
Korkunç ya.
Ulan insafsızlık etmeyin. Ben hani şey gibi olmayayım. Bu da ama şey değil lan. Vallahi sıkıntılı bir şey bu hakikaten.
Evet, evet. Bir de daha büyük sıkıntı her seferinde yani cevap o içinden gelen o terslemek istiyorsun ya bir yeter lan diye. Hani
bir
onu
de
da yapamıyor
cümleler
olmak.
Aynı. Değişmiyor da yani.
Ama cevap veremiyor olmak da sıkıntı.
Tabii
bir 50 kere versen.
50 ilk öpücük filmi vardı ya hatırlıyor musun? Evet. Aynısı kanka. Böyle hipnoz olmuş gibi. Her gün aynı sahne yaşıyorum. Hani yaşanmamış gibi.
Evet ve düşünsene bir tane oldu denk geldi. Yanlış bir cevap verdin. Yanlış bir şey tabii. Ortama denk geldi.
Oo sen.
Hop bir de bunu düşün yani.
Tukakasın o zaman.
Tabii tabii. Nasıl konuşuyor, nasıl terbiyesi cevap vermiş işte. Kendisine ne güzel oldu diyene böyle mi cevap tabii verilir falan.
Ümit Erdim öfke problemi mi var falan dıdın dıdın dıdın hemen yani. Kesin öyle bir şey olur. Yaptılar öyle bir haberim de yapıldı yani.
Hadi ya. Verdin mi hiç böyle?
Öfkesini kontrol edin. Bir başlıklar atıldı bir şey oldu. Abi bir tane galadaydık. 4-5 yıl oluyor. Galiba ameliyatın da ilk senesiydi herhalde. Fakat orada atlanan şey şu. Muhabir çocuk hatırlıyorum da yüzüne kadar ismine kadar unutmam çünkü bu çok yaşanan bir şeyler değil yani benim hayatımda. Bir böyle bir laubalilik etti bana o anda tamam mı? Hem vücut diliyle hem soruyu sorma biçimiyle. Soruda problem yoktu bu arada.
Ne sordunuz?
Böyle bir vücut diliyle böyle nasıl hazırlandınız gibi bir şey sordu ama galiba ameliyatla ilgiliydi. Yani soruya sinirlenmediğim için soruyu hatırlamıyorum. Oradaki vücut dili ve şeyi ısrardaki tonu çok kötüydü mesela. Ve maalesef onu kamera görmüyor. Kadrajın dışından soruyor ya.
Yapmış olabilir mi?
Ben de dedim ki oğlum hani lan ne nasıl işte böyle falan gibi bir refleksle cevap verdim. O tabii kurguda böyle dıdın dın dıdın öfke kontrolü falan gibi bir şeye dönüştü. Sonra bir gün bir kalktım sabah. Ertesi sabah ya da iki sabah sonra. Bir arkadaşım arıyor diyor ki oğlum diyor şey neydi? Ece Erken'le Bircan Bali seni gömüyor şu an dedi. Sabah programında, magazin programında. Bir açtım böyle ellerim titriyor ama. Ya bir gömüyorlar. Müthiş gömmek ama yani. Hemen şey yaptım. Arkadaşımı aradım bir tane. O şey gazeteci bir arkadaşım. Dedim Ece'nin numarası lazım bana acil. Ece'yle çünkü bir merhabamız vardır. Ben Bircan'la hiç tanışmadım ama. Hani Ece'yle bir merhabam vardır. Hemen dedim Ece'nin. Hemen WhatsApp'tan yazdım. Dedim ki beni yayına bağlayın. Cevap hakkı var çünkü. Neyse bağlandım. Anlattım ve çözdük. Hatta Bircan şey dedi orada bak dedi ben canlı yayını o yüzden çok severim. Etki tepki bak çözdük olayı falan gibi bir şey yaptı. Okey topladık okey ama paralel olarak rakip programda Kanal D'de beni gömüyorlardı o anda zaten. Ya ben birini kurtarabildim o anda. Ama yapıyorlar. Seviyorlar. Hı. Ne yapalım o da reyting yani.
Şimdi izleyenler bunun önemini bilmeyebilir ama hani bu tür linç vesaire seni olmadığın gibi biri gibi evet. Tüm topluma bir anda çok hızlı bir şekilde evet. O algıyı değiştirebiliyorlar ve bu çok ciddi sıkıntılar
kanka,
var.
Kanka bir de ben eskiden beri şimdi insanların hayatındayım. 2003'te bir dalmışız hayat bilgisiyle konuya öyle gitmiş. Bir de o benim hep de bir de Google'ım da temizdir yani. Benim tabii insanların canım. Hatırında benim kötü hikayem yoktur. Ne bileyim bir mekan çıkışı beni hani sarhoş yere düştü kapaklandı gibi bir VTR'm yoktur. Hani hep temiz geldim bugüne kadar kendimce bu arada kendi anlayışımda kendi yaşam biçimimde ben temiz getirdiğimi düşünüyorum. Niye bundan sonra hani bu kadar da yıl geçmiş hani bundan sonra bunu delmenin ve lekelemenin alemi yok. O yüzden derli toplu yaşamaya çalışan bir adamım ama sen böyle yaşamaya çalıştıkça aslında bazen başka şeylere maruz tabii, kalıyorsun.
Bir de hani zaten buradaki sıkıntı hani böyle bir yanlış algı oluşturmak kasten tabii. Ve bir iftiranın bir evet, formu evet. Bu yani o çok kötü bir şey. Zaten öyle bir şey yaşarsın milleti terslersin tabii. Artist umurunda olmaz hiçbir şey. O zaman isteyen linçlisin. Evet. Sallamazsın da zaten büyük ihtimalle.
Bir Teoman olursun mesela. Yaparsın. Kimse de yadırgamaz mesela.
Dün bir şeyini okudum.
Çok kral röportajlar veriyor adam bence yani. Çok,
şimdi de hala veriyor.
Evet ve çizgisini bozmuyor abi. Biliyorsun ki o adamdan o gelecek zaten.
Tabii tabii. Dün şey demiş, dün bir şey okudum. Çok komik. Ya demiş bu hayatta öyle çalışmakla falan olmazmış evet. Yani. Öyle.
Ama çalışmayınca da sıkılıyor
falan. Ha, çalışmayınca sıkılıyorum. Ortasını bulmak lazım demiş. Yani,
ya böyle, o kadar haklı ki.
Ya çok haklı da böyle milyarlarca insanın evet. Yaşamına çok...
İç sesi o bence. Çok evet. Büyük bir kitlenin iç sesi olabilir Teoman'a.
Doğru doğru. Keşke dediği gibi hayat kolay olsaydı değil ama mi? Kolay değil işte. Değil. Yani. Kolay olsa herkes yapardı.
Kolay yani. Değil.
Değil abi. Gerçekten değil. Hayat bilgisine dönelim abi. Şimdi bu hayat bilgisiyle ilgili... birçok insan hala böyle oyunculuk böyle çok böyle olmak istiyor. Hayalleri var, heyecanı var. Senin bu oyunculuk serüveni nasıl başladı? Daha önce hani anlatmışsındır başka yerlerde ama çok kısa böyle bir hayat bilgisi. Yani ben orada şeyi merak ediyorum. Tesadüf kısmına kadar senin çabalaman vesaire. Çünkü bu özellikle oyunculukta gerçekten bir kısmet faktörü çok var diye düşünüyorum ben. O hikayeyi anlatabilir misin?
Abi oyunculuk bende 13 yaşında başlıyor aslında. Ortaokul döneminde rezil bir okul hayatım olduğu için, annem de öğretmen olduğu için hayatım boyunca onu utandırmakla geçti bütün okul hayatımı yani. Annem hep bir mahcup öğretmen oldu meslektaşlarına karşı. Çünkü sanki terzi söküğünü dikemiyor gibi bir hal oldu. Neyse işte ortaokulda tabii ki aktif bir çocuktum ve bu şekilde özel günlerde atıyorum 24 Kasım Öğretmenler Günü ona bir piyes hazırlanacak ya da bir program varsa ben hep sahnedeyim yani özel günlerde okulun yaptığı etkinliklerde. Sonra Türkçe öğretmenim Yusuf Hoca muhtemelen bunu fark etti ve annem de öğretmen olduğu için annemi okula çağırdı. Özeti şuydu konuşmanın yani hocam bundan bir numara olmayacak hani tonu öyleydi şeyin hani bir şey yok ama burada bir başarı var ya yani burada çok iyi. Biraz acaba üstüne mi gitsek? Hani bir kursa mı göndersem var mı bilmiyorum ama hani böyle bir şey var diye annemi uyandırdı. Annemle bunu konuşma ihtiyacı duydu adam sağ olsun. Annem hani ben artık şey o kadar şikayet, o kadar kaos var ki okul hayatımda. Annem hani güle oynaya çıktı okuldan mesela bu şeyden sonra. Aslında temelinde kötü bir konuşmaydı. Yani ulan bir bok olmayacak galiba şeyi var orada. Ama annem tabii aralarında iyi anlaşmışlar. Ben o günkü çocuk aklımla yorumluyorum bunu ama dedim annem herhalde fazla adrenalinden gitti. Evde kıyamet kopacak yani. Çünkü artık yetti kadına çektirdiklerim diye. Annem hemen İzmit Şehir Tiyatrosu'nun şeyini araştırdı. Tiyatro okulu varmış. Çocuk grubu yapıyorlarmış. Annem beni hemen aldı oraya yazdırdı. Götürdü. Ve Süleyman Demirel Kültür Merkezi yeni yapılmıştı İzmit'te ve çiçek gibi bir bina, dev bir kurum ve oranın tiyatro okulu olacak iş değil. 13 yaşındayım. Annem götürdü orada bazı bir sınavdan geçtik biz ama şey o günkü tabii konservatuvar sınavı gibi değil ama hani çocuğu şeyini kapasitesini de görmek adına bir filtreleme gibi düşün. Küçük bir sınavdan geçtim ve aldılar beni. Orada başlayan hikaye. Ondan sonra bu sayının tabii ergenliğine denk gelince başka bir meslek hayali kuramıyorsun. Hani hep aklımdan ben polis olayım bilmem ne falan düşünüyorsun ama mesela bir sistemin içine dahil olunca da çok aslında normal. Fırsat olmuyor. Artık onu düşünmeye başlıyorsun. Bir de zaten ergen yıllar yani okulun dışındaki her şey çok değerli ya senin için her aktivite. Yani okul olmasın da ne olursa olsun duygusu taşıdığımız için erkek çocuğu olarak o yıllarda.
Çok normal.
Saldırdım ben oraya. Sonra 99 depremi oldu. Bir ara verildi İzmit'te hayat durdu doğal olarak. Sonra 2000-2001'de tekrar başladı. Ben böyle bir 15-16 oldum. Biraz daha akıl başta. Bir şeyler de yapılmış orada. Ulan bir kurs, ulan şunu öğrenmiştik falan duygusu. Biraz daha ergenlik, daha aklı başındalık. Biraz daha verim alalım durumu. Abi 17 yaşında biz bir oyun çıkardık. Ve biz o oyunla Fransa'ya bir gençlik festivaline o oyunu oynamaya gittim ben 17 yaşında. Evet, yani İzmit'ten. İlk oyunum, ilk turnem gibi bir şey oldu böyle tamam mı? Ya İzmit'ten çık Fransa'ya git
çok
falan.
Büyük bir şey.
Evet, Türkçe oyun oynuyor. Herkes kendi dilinde oynuyordu ama bir gençlik festivali vardı Strasbourg'da. Abi bir de öyle bir ciddiyet katılınca hayatına zaten artık tamam, sistemin içindesin. Artık tamamım ben. Yani şey düşünüyorsun. Artık ben oyuncu nasıl olurum değil de ben bunu nasıl geliştirip bunun okulunu nasıl okurum? Hani hep konservatuara kafa gitmeye başladı. Devamında da öyle oldu. İstanbul Üniversitesi'ni kazandım ben ama hayat bilgisinde oynuyordum üniversiteye gittiğimde. Öyle bir bende ters bir denklem oldu. Çünkü okul tarihinde ilk kez ben okula kabul edilen ünlü bir oyuncuydum aslında. Çünkü insanlar okula girdikten sonra dizilerde oynamaya süper başlıyor. Ben lise sonunda oynamaya başlamışım hayat bilgisinde. Ve sonra konservatuvar gibi bir şey oldu.
Oynama nasıl
dedi? Oraya geleceğim. O da Caner Özyurtlu ile oldu. Caner tabii İstanbul'dan gelmiş, İzmit'te yaşıyor. Bize göre daha kafası açık bir çocuk. Tiyatrodan arkadaşım. Bu bana bir gün dedi. Bir de biz buddy'yiz o zaman Caner'le oyunlarda falan. Hep sürekli beraber takılıyoruz. Evlerimiz de yakın. Ya dedi İstanbul'a gidelim, ajansa yazılalım dedi. Diziler çekiliyor falan. Ben de böyle tiyatroda o zaman da Şirek gibiyim. İri, hep böyle sınıfın irisiyim ve hep en dikkat çekeniyim. Dolayısıyla bana böyle ekstra görevler de veriliyor, tamam mı? Sivri bir çocuğum yani. Orayı da karıştırmaya çalıştığım için sürekli. Keyfim de yerinde çünkü böyle hani arkadaşlarımdan ekstra roller falan da alıyorum arada. Biraz karizmam da var, tamam mı? Şişmanım ama karizmam var yani. Ya ben böyle Caner'e dedim ki oğlum ne dizisi ya? İşte bak işte ben Romeo Juliet'te Romeo oynuyorum falan. Daha ne yapayım falan kafası, tamam mı böyle? Oğlum dedi diziler var. Dedi ki Bağdat Caddesi'nde yerlere gidelim işte gezeriz falan. Böyle bir aklıma girdi benim. İyi ki de girmiş. Bizi götürdü abi ajansa. Ben hatta o gün yazılırken bile hala yazılma şeyinde değilim ama. Hani Caner çünkü çok kurulu. Hani Caner'in işi bitsin şu caddeye maddeye bakalım dönelim durumundayım yani. Abi orada bana dedi sen değişik bir tipsin, senin ne yapıyorsun, seni de yazalım falan gibi bir şey oldu. Ben aynı tiyatrodayız dedim. Aa falan filan bilmem ama patır kütür ben de kaydoldum ajansa. Sonra böyle bir bölüm beni birkaç cümlemin olduğu bir şeye gönderdiler hayat bilgisinden önce. Bak bunu da çok anlatmamışımdır. Unutma Beni diye bir dizi vardı. Şevket Altuğ.
Hatırlıyorum.
Metin yani. Şentürk falan. Türkan Derya'ydı yönetmeni. O diziye gittim ben. İlk televizyondaki oyunculuk denemem aslında odur. Bir bölüm ajansa oynayacağım. Yiğit Özşen, Yiğit Özşenler falan oynuyor.
Ne kadar sürede sonra oldu
bu? Bu 2002'nin sonu. Yani
kayıt oldun ajansa ne kadar sürede?
Hemen. Bir ay iki ay sonra.
Yani, bir anda telefon geldi, gel İstanbul'a.
Tabii aynen.
Heyecan
neyse o yani. Bir deneme oldu ama şöyle bir telefon gelmişti. Ericsson A1018 var, turuncu panelli. Kısaltılmış anten, her yerde çekmiyor. Şarjdan çekince de 5 dakika sonra kapanıyor ölü batarya. Öyle bir telefonum var, tamam mı? Televizyonun yanında benim odada duruyor. Ben de duştum şeyim, hatırlamıyorum yani, koymuşum onu. Kanka bir geldim cevapsız var böyle ve ajansa yeni yazılmışız ve 0216'lı bir numara. Bu ya İzmit'te büyüyen biri için hani 0212 216 biz bunu televizyonda yarışmalarda görüyoruz. O numaralar bizi, anladın mı? İstanbul yani çok büyük bir şey o.
Ankara için de öyleydi. Ben hatırlıyorum küçükken
abi,
İstanbul numarası aradı mı?
Sen bir şey misin? Olacak bir herhalde. Şey var yani, çok önemli bir devlet meselesi olabilir.
Evet.
Abi neyse ben geri döndüm, ajanstan aramışlar. Emel abla dedim beni aramışsınız falan. Ya dedi Dadı'da dedi 3 bölümlük bir rol vardı dedi. Hallettik dedi sana ulaşamayınca. Dadı lan diziyi hatırla nasıl popüler.
Hatırlamaz
Dadı ortalığı yani. Yıkıyor. Bana diyor ki Dadı'da rol vardı ve ben onu hani kaçırmışım yani. Kapattım telefonu, Caner aradı. Oğlum Dadı'da oynayacağım biliyor musun dedi. Ulan arkadaşının gittiğine mi sevinirsin? Hani oradaki şey, anladın mı? O kadar kötü bir duyguydu ki, çok komikti. Ne falan, o kardeşim süper falan diye böyle arkada. Sonra işte bir gün daha telefon geldi. Dediler ki işte Gani Müjde'yle görüşme var. Gençlik dizisi çekilecek. Şu adresi yaz. Oraya şu gün şu saatte git. Ben İzmit'ten çıktım. Zeki Metin filmi gibi post-it'e yazmışım adresini. Navigasyonlu telefon var ama A1018 diyorum yani. Yazdım onu. Seyrantepe Mahallesi bilmem ne şey yapıyorlar. Tatlı Ses Kebabı'nı oradan bilmem ne bir tarif. Şöyle küçücük kağıtta böyle küçücük bir tarifle ben çık abi otobüse bin. Haremde in. Haremden motora bin. Oradan otobüse bin. Seyrantepe falan filan. İstanbul'da yutacak beni İstanbul gibi geliyor yani o gün. 17 yaşındayım abi.
Çok
sonra işte görüşme. Ben zaten kapıdan girdim. Gani abi böyle aynı böyle oturuyordu masada ve böyle tekerlekli bir şey yani ofis sandalyesindeydi bilgisayar başında. Ben kapıdan girdim. Şöyle yaptı Gani abi. Kendini böyle hafif de göbeklidir ya. Şöyle kendini masadan geri itti. Arif geldi dedi. Ben hani hiçbir fikrim yok konuyla ilgili. Bir de İzmitli bir delikanlı olun. Ben Gani abiyi ters dedim. Arif değil benim adım Ümit dedim. Hani, öyle beyinsizim yani. Hani IQ, ya IQ 27 falan yani anladın
mı? Evet tamam.
O yüzden öyle başlayan bir o da gel otur dedi güldü konuştuk ettik. Aa işte ne yapıyorsun tiyatro falan. Aa dedi tamam tiyatrocu çocuk bir de daha ne olsun falan filan derken bugün buradayız.
İnanılmaz ya. Kısmete bak ya.
Evet. Sonra bırakmadılar da sağ olsunlar. Hemen hayat bilgisi bitti. Selena'da devam ettim ben. Aynı şirket ve Gani abi yazıyor gene. Hayat Bilgisi'nin bitmesine bir hafta falan kalmıştı artık set paydos edecek. Dedi ki şimdi sizi arayıp soruyorlar zaten sağda solda oynamanız için ama sen dedi bir yere gitmiyorsun. Hemen dedi bir çocuk dizisine başlayacağız. Orada dedi şoför yapacağım seni. Okey abi dedim ben hiç ikiletmedim bile. İki senede üstünde Selena'da oynadım Zülfikar olarak. Öyle devam etti sonrası.
Sonrası nasıl oldu abi? Sonra yani ondan sonra zaten oyunculuk her şey değişmeye başladı. İşte herhalde.
Tabii.
Televizyon vesaire.
Abi her şey değişti. Senaryolar da değişti. Komediden konuşuyorsak mizah algısı değişti. Bakma Gani abiler falan şimdi karikatür kökenli olduğu için onların komedi matematiği bellidir aslında. Onlar da sonradan değiştirmeye çalıştılar ama bence çok yapmadılar. Yapamadılar ya da neyse bilmiyorum onlar daha iyi bilir. Ama her şey dönüştü ve değişti abi dünyada. O yüzden bir de kaldı ki zaten ben şeyde biraz zorlanmıştım ilk başlarda. Hali hazırda bir tiyatro disiplininden geliyorsun. Öğrendiğin ilk ve tek şey o oyunculukla ilgili. Kamera oyunculuğu çok başka bir şey. Yani orada burada bu hareketi bu kadar yapıyorsun kameraya ve bitiyor ya. Biz tiyatroda öyle görmüyor musun? Vücudunla dönüyorsun bilmem ne şöyle yapıyorsun. Orada daha bir hareket çünkü en arkadaki seyirci sizi görmesi lazım diye öğretiyor hocan. Bambaşka bir teknik aslında. Tabii o bocalama 17-18 yaşında duvara çarpıyorsun. Geldik orada Shakespeare gibi oynamaya çalışınca hemen kıstılar benim musluğu. Yani sen dur tamam böyle değil falan yeter bu kadar falan diye. Ondan sonra ha dedim böyle bir şeymiş bu deyip hemen sonra robot oluyorsun zaten birkaç bölüm. Bir de orada Perran Kutman faktörü çok önemli abi. Ya baş öğretmen var başımızda gerçekten Perran Kutman hani göz hareketi bize yeterdi zaten. Bir de senin onu almaya da meyilli olman lazım. Tamam, ben çok bakardım zaten Perran Hanım'a hala da görüşürüz sağ olsun. Hiç yani o dünya bir yana o bir yana. Perran Hanım'dan ben çok fazla nemalandım çünkü hep onu izliyordum yani. Onun söylediği her şey çok kıymetliydi benim için. O yüzden onun bir göz hareketine kurban olurum yani. O yüzden bugün bir yerlerde bir şey cebime koyduysam Perran Hanım'ın çok emeği vardır. Ondan da böyle 10-12 sene sonra, tam 10 sene sonra pardon 9 sene sonra şey bir de çok özür dilerim. Ondan sonra 2010'da tabii 7 sene sonra Haluk Bilginer'le bir sitcom yaptık. Kısa sürdü. 3 ay sette vakit geçirdik. Orada da çok şey koydum cebime. Çok önemli bir setti benim için. Ondan da 3-5 sene sonra rahmetli Seyfi Dursunoğlu'yla Benzemez Kimse Sana'yı yaptık. Televizyon programı çektik. Ve ikinci turunda benim bir de sağ olsun Seyfi Bey referansı oldu. Ben bir de jüri koltuğuna oturdum. Seyfi Bey'le beraber ben jüri oldum. Bak cümlesi bile ağır yani. Hani jüri üyeleri Seyfi Dursunoğlu, Nüket Duru, Ümit Erdim yani. Ben bunu hani şey. Abi delilik. Hani iyi bir ucundan taşıyabilmişiz o işi yapmışız yani. 2015'ti. Kaç yaşında oluyorum? 30 yaşında oluyorum işte. Yani 30 yaşında Seyfi Dursunoğlu ve Nüket Duru'yla jüri koltuğunda oturmak var ya ben böyle uykularım kaçıyordu yani. Ama çok şükür Allah rahmet eylesin anmış olduk. Çok önemli katkılar ve dokunuşlar var hayatımda. Çok şükür iyi ki böyle kısmet olmuş. İyi ki de yolum öyle gitmiş. Yaşadığım hayattan da bulunduğum pozisyondan da hep memnun oldum, hep şükrettim. O yüzden geriye dönüp böyle şikayet edecek ya da aman da şunu da şurada yapamadık dediğim hiçbir şey yok abi. Ben bugüne bakarım. Geldiğim yere bakarım. Tamamız abi. Bugün ne gerekiyorsa en başta konuştuğumuz şartlar meselesi yani. Bugünün şartları atıyorum. Bugünün şartları YouTube gerektiriyorsa YouTube yaparız abi. Problem yok. Günün sonunda kim olarak ne yaptığın önemli yani.
Tabii. Bir de ne yaptın bir de işte beraberinde nasıl dostluğa biriktirdiğin, onlara sen Ümit Erdim sorulduğunda onların ne dediği.
Aynen.
Bunlar en önemli şeyler yani.
Cenazemiz kalabalık olsun be Mustafa. İnşallah.
Eyvallah.
İnşallah.
Bu arada hayat bilgisiyle ilgili bir şeyi söylemek istiyorum. O dönemde tabii ben hatırlıyorum ben de çocuktum ve inanılmazdı yani. İşte ekrana kilitleniyorduk falan. Herhalde o zamanki en böyle prime
en top dizilerden biriydi. Ama o dönem şöyle bir zenginlik de vardı ülkede. Her kanalın birkaç tane majör dizisi olurdu. Onları çarpıştırırdı kanallar hatta. Atıyorum Perşembe akşamı Kurtlar Vadisi'dir mesela işte. Çarşamba bilmem nedir Avrupa Yakası gibi. Hani Cuma günü Hayat Bilgisi falan gibi bir durum vardı. Ve her kanalda böyle her güne neredeyse çok kuvvetli işler vardı. Ve o işler birbiriyle yarışırdı. O da kaliteyi arttıran bir şeydi bence.
Tabii.
Şimdi ileri geri konuşmayayım. Çok aşırı bir şey izlediğim yok şu anda. Daha çok tabii Netflix'e takıldığımız için hani istediğin zaman istediğin şeyi izleme özgürlüğünden kaynaklı. Şu an televizyondan uzaklaştım. Hani hakikaten bir sürü dizi var ortalığı yıkan. Hakikaten bir bölümünü açıp izlemişliğim yok. Mutlaka iyi işlerdir. Ama o öyle bir şeye vesile oldu. Dolayısıyla biz de hep zaten gelişmek zorundasın. Bir şekilde durumu kurtarmak zorundasın. Ona göre hareket ettik diyelim yani.
O zaman peki o kadar gençken bir anda herhalde inanılmaz ünlü oldun değil mi?
Evet.
Onu yönetmek nasıldı?
Zordu abi. Ben ilk 3 ay çok zorluk çektim.
Genç topçular bazen saçmalayabiliyor.
Yok, ben de saçmaladım ve çok zorlandım kanka. Yani insanların yolda bana selam vermesi, yolda adımı söylemesi mesela çok kaostu benim için ilk 3 ay. Ben yolda falan adam tersliyordum yani. Benim adım Ümit diye. O ilk Gani abiye yaptığım o atak geliyordu. Ara ara çıkıyordu vücuttan. Arif falan diye yani. Ne Arif ya? Oğlum saçmalama, sakin ol. Hani o kadar atlatamadım ki. Bir de tabii şey de yok. Sosyal medya da yok ya bu zamanki gibi. Şimdi herkes her şeyi görüyor anlık. Evet. Şimdi orada sadece televizyonda görüyor adam. Yeni bölümden yeni bölüme görüyor. Ama dışarıda seni görüyor. Eyvah. Biz yani kolumuzdan çekiştirildiğimizi ben biliyorum mesela Tarkan gibi. Çok zorlandım abi. 18 yaşındayım. Yani diyorum niye beni çekiştiriyor insanlar? Niye bana merhaba diyor ki? Niye benimle konuşuyor ki falan gibi bir 3 ayım var benim. Öleceğim ama. Hani kapkaranlık bir zihin yani.
Bir de 17-18 yaş değil mi?
Tabii. Çok zor atlattım.
Evet.
Sonra robot oldum ama. Hemen adapte oldum. Dedim tamam bu şov. Sonra kendimi izlememeye başladım zaten. Bu bana onu getirdi. Ben kendimi izlemem. Mesela kendi filmimi, kendi dizimi izlemem. Mümkünse kaçabildiğim noktaya kadar kaçarım. İzlemem yani.
Hiç izlemedim.
Tabii. Yani. Piyasada falan eş dost böyle işte yapımcılar ya da işte şirketlerde çalışan arkadaşlarımız bunu artık ezberleyenler var mesela. Beni bir galaya çağırıyorlar. Kanyonda galaya gidiyorsun ya mesela. Hemen mesela bu işleri uyanan arkadaşlarım varsa hemen koluma girer mesela, zorla beni salona sokar. Bilir gideceğimi izlemeden. Vay. Ben hemen yangın merdiveninden kaçarım çünkü.
Niye, bir sebebi var mı özellikle izlememin?
Kanka kendime zaten şöyle tahammülüm yok. Bu ilk başlarda oldu. Ben ilk 10 bölümünü deli gibi izledim Hayat Bilgisi'nde. Eve gidiyorum İzmit'e, annemlerle oturup izliyoruz falan. Hani büyük olay yani, anladın mı?
Tabii bak çok normal ya.
Çok güzel tabii. Bu sorun yok.
Herkesin o hayal ettiği kariyere sen bam diye
tabii, 17 yaşında televizyona çıkıyorsun yani. Çok acayip bir durum.
O zaman televizyona çıkmak demek bugün mesela bugün 3-5 milyon tabii. Yani takipçili influencer daha fazla, hatta öyle bir şey de demek yani.
Ya kanka bugün kendin çektiğin bir şeyde akşam haber bültenine girebilirsin zaten. Orada bir evet. Problem yok zaten. Hani televizyona çıkmak cümlesi eski şeyini yitirdi. Ama o gün çok büyük bir şeydi. Ben şöyle oldum izlerken. İşte beğenmiyorum kendimi, tamam mı? İşte burada ne biçim durmuşum. Burada bu hareketi niye yaptım ki? Şurada yapsam daha komik olurmuş. Keşke şu espriyi yapsaymışım diye kendimi yemeye başladığımı fark ettim. Çünkü sen evdeki koltuğun konforunda daha iyi espri üretebiliyorsun ve izlediğin şeye daha fazla krem şanti sıkma ihtiyacı olabiliyor o günkü zihninde. Tabii, ama sette çalışma ortamında eteğindeki taşı döküp geliyorsun yönetmeninle beraber ya. Sonra ben bunu algıladım. Aynı baştaki söylediğim şeye geliyor. Sonucunu değiştiremeyeceğim şey için delirmeye gerek yok. Dedim ki tamam, ben bunu izlemeyeyim. Bilmemek mutluluktur abi. Ben sette oynayayım, işimi yapayım, geri döneyim diye. Ben Hayat Bilgisi'nin sadece ilk 10 bölümünü izledim. Bu sonraki 127 bölümünü izlemedim ben Hayat Bilgisi'nin.
Neyse. Çocuk izler.
Ha, evet. YouTube'da var, izliyorlarmış hala. Bayağı insanlar atıyor bana ve yazıyorlar. Bayağı YouTube'da da dönen bir ekip varmış şu an yani.
Vay be.
O yüzden çok jenerasyona ulaştı o dizi. Hababam sınıfı gibi oldu ya. Her yaştan insan biliyor.
Evet. Onu herhalde en güçlü, yani hala izlenen ve sürekli herhalde Kurtlar Vadisi o anlamda şeydir.
Tabii.
Kurtlar Vadisi manyak bir şey.
Ve baştan sona izlemedim. Ona bir başlayasım var biliyor musun Kurtlar Vadisi'ne?
Ben de başla. Yani
ne diyorlar? İlk 97 bölüm müydü? Yani öyle bir atasözü gibi bir şey var ya. Evet. İlk 97 bölümü izle abi falan.
İzlemesi lazım falan diye. Ben hala Kurtlar müziği falan çok dinliyorum. Kurtlar
değil mi? Yani. Var abi, ben storylerde orada kullanıyoruz yani. Seviyoruz da.
Tabii. Bir farklı bir moda sokuyor insanı ya. Böyle videonun kendisine var. De bir...
İyi ki yapmışsınız.
Evet, bir Kurtlar, bir Interstellar. Bu ikisinin, yani Hans Zimmer abimiz ellerinden öpüyorum. Selam olsun diyormuşum buradan da. Onlar efsane. Peki abi, hiç böyle bu senin kendisini izlememe olayını yapan başka oyuncu var mı tanıdın, bildiğin? Yoksa böyle çok
Yani
popüler bir şey midir yani?
Yok, var sektörde. Şimdi isim olarak söyleyemem, hatırlamıyorum ama var yani. Bu çok bizde oyunculuk cenahında bilinir. Zaten gri yoktur burada mesela. Ya izler kendini ya izlemez. Ortası yoktur. Şeyi de var mesela, ileri seviyelerinde daha çok biraz müzisyenlerde ben onu gördüm. Oyuncularda çok yok da. İşte Beyaz Şov'a çıktık mesela. İşte 4'e kadar canlı yayındasın zaten. Bitti. Evine döndün, yattın. Canlı yayın ya. Bitti. Onu kaydettirip ya da işte o zaman Digiturk Plus'lar vardı. Ona kaydedip mesela sabaha karşı gidip evde izleyen de biliyorum mesela.
Uğraşıyor.
Hani o seviye de var. Öyle bir yani o bilmiyorum sebebini. Ben tam tersiyim. Ben de sebebini bilmiyorum. Hani kendimce sebeplerim var da ben izlememeyi tercih evet, ediyorum
yani. Canlı yayında en çok heyecanlandığın an hatırlıyor musun? Ya da çok heyecanlanıp paniklediğin hatta böyle hata yaptığın böyle canlı yayında vesaire. Öyle
hatırlamıyorum ama Seyfi Bey'le olan çekimlerde o programda çok geriliyordum. Özellikle jüri olduğumda. Sorumluluğu başkaydı çünkü. Hatta biz bunu sonra o program bitti. Seyfi Bey'le rahmetli bir gün evinde şöyle konuştuk. Birbirimize karşı da günah çıkardık aslında. Yani bu masaya yatırıldı konu diyeyim. Seyfi Bey sağ olsun beni çok sevdi ve çok istedi orada görmek. Ve şirkette zaten ben ilk turun birincisi olduğum için bunu bir mantığa oturttu. Tamam ümit olur dedik ve oturdum. Ama şöyle bir şey doğurdu bu. Günün sonunda 30 yaşındasın. Kariyerin ve pozisyonun belli. Şimdi yanında Nükhet Duru ve Seyfi Dursunoğlu var. Bu şöyle bir şey yarattı. Şimdi biraz şuralarda olursan içerik üretme şansın oluyor. Belki şaka yapma refleksin oluyor o isme. Şimdi ben o kadar alttayım ki onlardan. Şimdi ne şaka yapabiliyorsun ne bir şey yapabiliyorsun gibi çırak çıktım ben orada aslında. Aslında teknik olarak doğru bir şey değildi benim oturmam. Ama o gün ben de oturmak istedim. Seyfi Bey istedi, şirket istedi. Ortak bir karardı ama bugün bunu bu şuurumla düşündüğüm zaman bunu da Seyfi Bey'le konuşmuştuk sonra.
Hadi ya.
Ya tabii çünkü hatta şöyle bir örnek vermişti. Ya sen olmayacaktın dedi ya Nükhet'in yerine daha genç biri olmalıydı dedi. Çünkü dedi mizah yapmak için bir noktada bu tip şov programlarında ikilinin arasında flörte ihtiyaç vardır dedi. Ya bu böyle flört bildiğimiz hani şey anlamında değil. Yani o dili yakalayıp kadın erkeğin şakalaşma refleksine getirebilmek lazım. Bu teknik bir şey. Seyfi Bey tekniği hepimizden daha iyi bildiği için. Hatta böyle anlatmıştı konuyu ve çok haklı bence.
Şey gibi ya, Armağan Çağlayan Hülya
Avşar. Tabii diyemiyorsun abi. Şimdi ben orada çırak pozisyonunda kalıyorum. Hep kibar olman lazım. Haddini aşmaman lazım. O şeyleri korumaya çalışırken program gidiyor. Öyle bir şey yaşanmıştı ama müthiş üst düzey bir tecrübedir. İyi ki de olmuş ki ben bugün bu cümleleri kurabiliyorum. Oradan da cebime bir şey koydum.
Süper. Abi son olarak şeyi konuşalım. Bundan sonra
İyi gevezelik ettim özür dilerim.
Yok ya.
Hemen toparla. Son olarak.
Yok yok. Ben süremizde
ne kadar süre oldu?
48 dakika.
Ne diyorsun lan? Çenem düşmüş.
Yok ben inanılmaz keyifli hatta. Süper.
Sağ ol abi.
Yani çok fazla aslında girebileceğimiz konu da var ama şeyi sorayım. Başka seneye bir bölüm daha yaparız eğer uyarsa istersen.
Hatta estağfurullah her zaman.
Yeni yaparız. Bundan sonrası için ne planlıyorsun abi? Seni takip edenler, seni sevenler, Ümit Erdin fanları.
Abi bundan sonrası için sadece benim için değil bundan sonrası için plan yapmanın çok zor olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz hepimiz. Dolayısıyla buna çıkıp da ben şunu yapacağım demek hadsizliğine girmek istemiyorum ama küçük küçük planlarım var. Şöyle ben o uçuş okuluna o yüzden gittim. Mesela pilotluk yapmak istiyorum bir noktada. Yani yaşım da çok geçmeden hani 65'e kadar bir yasal çalışma süresi var bu arada. Hani o biraz böyle şey gibi emeklilik planı ya onu böyle bir tarafıma attım ya ben onu. Ben onu yapacağım.
Özel hava yollarında bildiğiniz
pilot. Yok hava yolu değil. Muhtemelen business jet olur benim şeyim. Yani o kadar kurumsal yapının içerisinde ben bilmiyorum yani çok olmayabilir. Öyle bir hedefim de hiç olmadı. Yani oldu başta sonradan fikir değiştirdim. Hem hızlıca döndüm. Çünkü şeyi gördüm. Çok çeşitli çalışma alanları var havacılıkta. Yani pilot deyince insanlar tabii ki işte diyor ki abi Türk Hava Yolları Pegasus oradan oraya gittin. Hep yolcu uçağı akla geliyor doğal olarak. Evet. Ama hakikaten fazla çalışıyor. Yani yangın uçağı da var. Özel jet de var. Zirai ilaçlama uçağı da var mesela anladın mı? Çok alan var. Bir noktada bir tanesini yapmak çok istiyorum. Öyle bir şey kafamda hep arka planda REM'de çalışıyor. Onu inşallah yapacağım. Oyunculuk herkes bunu da düzeltmiş olalım burada. Birkaç defa denedim şey oldu çünkü. İşte Ümit Erdim oyunculuğu bıraktı falan diye. Ulan oyunculuk bırakılan bir şey değil ki. Yani oyunculuk oyunculuk zaten. Onu sağlığın olduğu sürece, imkan olduğu sürece yaparsın. Öyle bir niyetim de hiç olmadı. Sadece şunu hedefliyorum oyunculuk anlamında. Evet bu yaşımda, bu pozisyonumda ve bu şuurumda kendim de böyle oturup artık kendimi izlememek değil de kendimi izlemek isteyecek projelerde bir şey yapmak istiyorum. Böyle bir motivasyonum var. Ben artık bundan sonra bir şeyde oynayacaksam İlk önce kendim kumandayı alıp böyle kendim açmalıyım tamam mı?
Yani atıyorum Netflix'te öyle bir evet. iş ki.
Evet öyle senaryolar.
Evet.
Öyle roller. Hedefim bu. Olur olmaz kısmet bakacağız. Allah nasip ederse hedefim bu.
Evet. Peki böyle ciddi rollerde hani ciddi derken hani böyle komedi.
Sıra dışı belki.
Evet evet.
Evet. Abi komedi yeterince yaptığımızı düşünüyorum
Kesinlikle.
Ya.
Bence burada işe yakışırsın. Hani hep bir kaygı vardır ya, çok komedi yaparsam üzerine yapışır falan gibi. Yok yok,
çok şükür o algı da kırılmaya başladı artık. Evet. Hani eskiden senin, çok vardı.
Senin öyle hani ciddi bir adamın bir rolde çok yakışırsın yani.
Böyle. Abi inşallah bunun işte doğru zeminini yakaladığım an bunu çok yapmak istiyorum. Evet. Hiçbir şey yapamazsam kazandığım paraları bitirip kendi kendime film yaparım. Gene yaparım ama bir yerde yaparım bunu.
Şöyle. Film işi benim de bu arada çok istediğim evet. iş.
Hani hatta, yapılır. Film yapmak zor bir şey değil. Tamam. Önemli beraber olan senaryo. Hikaye her zaman satan şeydir. En önemli şey hikaye abi. Yoksa film yarın setini kurarız yani. Film çekmek çok basit.
Benim özellikle biz bu yani yazılım işlerinden sonra film ve özellikle soundtrack falan böyle hı-hı. çok istediğim işler var yani, ama tabii soundtrack işi AI böyle giderse ne kadar da yapılabilir aynen. halde olacak göreceğiz yani. Basacağın otomatik güzel yapacak gibi bir yere gidiyor konu. Ama ben dediğini anladım. Ve toparlar yani şöyle toparlamak da inanılmaz oldu. İlk defa kendini böyle başka bir çok iyi bir aktörü hayranlıkla izler evet. gibi izleyebildiğim bir prodüksiyon olursa.
Hedefse hedef. Kendimi izlemek istiyorum.
Evet, gerçekten yani, çok. Ben gerçekten anladım. Öyle. Çok da müthiş olur yani.
Aynen. Yakın vadedeki hedeflerimden biri abi.
İnşallah muvaffak olursun abi.
Teşekkür
ederim. Ben heyecanlandım açıkçası.
Eyvallah. Teşekkür ederim.
Abi ayağına sağlık. Diline sağlık. Yine çok geleceğim. Teşekkürler.
Sevdim burayı, yine geleceğim.
Çok teşekkürler. Bir sonraki inşallah güzel bir İKAS'ta ofis yapıyoruz. 3-5 aya geçersek 1-2 ay diye.
Yeni ofisi hayırlamaya gideceğim arkadaşlar i̇nşallah. Yeni bir podcast'le. Bu videoyu şu ana kadar izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir de videodan şu anda çıkarken de like atmadan çıkan olursa da boş bırakıyorum. Fill in the blanks.
Aynen. Bu arada bir sonraki bölümde hani merak ettiğiniz bir şey varsa burada sorun arkadaşlar. Bir sonraki inşallah bölümümüzde evet. Ümit abi onu sorar.
Yaparız. Merak, kolay değil. Yaparız.
Yani o merakınızı da gidermiş oluruz. Abi teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Hoşça arkadaşlar. Kalın. Kendinize iyi bakın.